Ayrım 20. İntikam. Hayat bazen ne tuhaf. Günahkar insanlarla ve tecavüzle yaşamayı öğrenen biri olup çıktım adeta. İnsanın elinden hiçbir şey gelmeyince yaşadığı kabus dolu günlere zoraki katlanmaya çalışıyor. Acaba hangi insan daha kötüsünü yaşayıp da kendini bu dünyadan sayabilir ki? Çoğu zaman ben de ölmeyi arzuluyorum ama ne yazık ki benden yapılmış balta beni kesmiyor. Evet, bedenim bir maşa oldu ama ruhum hala kendini ele vermiyor. İşte bu isyankar ruhum sanki beni bir yılda 10 yıl yaşlandırdı. O sabah yine acı dolu bir güne uyandığımda güneşin ilk ışıkları pencereden süzülüyordu. Güneş şimdiden bu yalancı şehri ısıtırken benim için buz kesiyordu. Ansızın kapı açıldı. Slobodan kağıtlı kadın asker içeri girdi. Kalk dedi sert bir ses tonuyla. Yataktan hemen kalktım. Elinde tuttuğu naylon torbayı bana fırlattı. Çabuk giy şu köylü eteğini dedi alaycı bir şekilde. Dimiyeyi torbadan çıkarıp giydim. Geceniz nasıldı diye sordu gülerek. General yatakta iyi miydi bari? Gözlerimi kadından kaçırdım. Bana bak dedi sinirli sinirli. Şu güzel yüzünü bıçağımla doğramayayım. Sorduğum soruya cevap ver. Bütün cesaretimi toplayıp kadına baktım. Ölümün ve düşmanın suratına bakarken sevişebilir misin diye sordum. Kadın kahkaha attı. Bak sen dedi dudağını büzerken. Demek küçük fahişe bana akıl veriyor ha. Ölümden ve düşmandan korkarsan tabii ki sevişemezsin. Bir erkekle seviştiğinde gerçek ve saf tutkuyu hissetmelisin. Mesela ben volkanik tutkuları olan bir kadınım. Yatakta soğuk bir heykel gibi olacağıma zevk nesnesi olmayı yeğlerim. Pekala dedim soğukkanlılıkla. Sizi esir almış ve size tecavüze kalkışan boşnak erkeklerin altında da volkanik tutkuları olan bir kadın olabilir misiniz? Ya da size zorla tecavüz eden boşnak erkeklerin yatağında bir zevk objesi olmayı yine de yerler misiniz? Sırp kadın afalladı. Soğuk bir heykel gibi karşımda durdu. Kendine geldiğinde ise bana tekme tokat girişti. Seni Balinkura dedi. Beni 600 yıllık düşmanımla nasıl aynı yatağa sokabilirsin? Kendime gelip gözlerimi açtığımda ne kadar süre baygın yattığımı bilmiyordum. Canın çok yanıyor mu dedi kadın. Başımı zar zor kaldırdım. Gazeteci kadın karşımdaki hücrede duruyordu. Yine burada mıyız diye sordum. Evet dedi. Bizi yine aynı yere kapattılar. Her tarafım acıdan sızlıyordu. Birden ağlamaya başladım. Bu acılar ne zaman son bulacak dedim. Meğerse çaresizlik ne kötü şeymiş. Bana tecavüz ediyorlar ama ben onlara asla karşı koyamıyorum. Sadece sırtüstü yatıp onların kendilerini tatmin etmesine seyirci kalıyorum. Artık onlardan değil kendimden iğrenir oldum. Gazeteci kadın kaldığı hücrenin soğuk demir parmaklıklarına tutundu. Oradan çaresizce bana baktı. Sakın kendini bırakma dedi. Ölüm senin şu genç ve melek yüzüne yakışmaz. Biraz daha sabırlı ol. Kaçacağım dedim gözyaşlarımı silerken. Sadece bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum. Nereye kaçacaksın bilmiyorum ama kaçacağım. Yaşadığım bu vahşete artık katlanamıyorum. Madem kendimi öldüremiyor, o halde ben de kaçarken ölürüm. Sakın bunu yapma. Her taraf Sırp askeri kaynıyor. Sustum. Daha sonra da bana biraz Saraybosna'yı anlatır mısınız dedim acı dolu bir sesle. Bana şaşkın şaşkın baktı. Saraybosna ile ilgili ne bilmek istiyorsun? Ne bileyim dedim. Sadece Saraybosna'yı çok özledim. Gazeteci kadın kısa bir süre düşündü. Belki de bu savaşın tek olumlu tarafı dedi acı acı gülerek. Yüksek tansiyonu ve şeker hastası olan boşnaklar sağlıklarına kavuştu. Bu savaşta neredeyse her bir boşnak 30 kilo verdi. Evlerde fareler cirit atıyor. Her evde 3-5 fare yaşıyor. Bomba seslerinden korkup evlere sığınıyorlar. Çetnikler onların yüreklerine bile korku saçtı. Allah'a şükür ki boşnaklar bomba seslerine alıştılar. Artık bomba seslerinden korkmuyorlar. Sokaklar bomboş ve Saraybosna adeta savaş kokuyor. Ama Saraybosna'da yaşayan boşnak kadınlar bir bidon su almak için sokağa çıktıklarında bile saçlarını tarıyorlar. En şık kıyafetlerini giyiyorlar. Bu durumu da gülerek şöyle açıklıyorlar. Bari ölürsek de güzel ölelim. Bence Saraybosna'da Sırplara karşı gizli bir direniş var. Geçen gün tiyatro festivali bile yapılmadı. Size inanmıyorum dedim. Bu savaşta tiyatro festivali mi olurmuş? Evet dedi gazeteci kadın. Mum ışıkları altında tiyatro oyunları sahneye kondu. Hatta Godot'u beklerken adlı oyunu ben de izledim. 1949 yılında Fransızca olarak yazılan ve ilk kez 1953'te Paris'te sahnelenen Samuel Beckett'in ünlü eseridir. Seyirciler oyunun sonunda yönetmen Susan Sontag'ı çılgınca alkışladılar. O sırada bombalar dışarıda aralıklı olarak bir yerlere düşüp patlıyordu. Birden içim aydınlandı. Ne güzel dedim büyük bir sevinçle. Demek Saraybosna'da hayat devam ediyor. Evet dedi kadın. 100 yılın utancı ve soykırımına rağmen Boşnaklar hala ayakta dimdik durarak yaşamaya devam ediyorlar. Aradan birkaç dakika geçmişti ki kapı açıldı. Askerlerden biri tutulduğum hücrenin önüne geldi. Elinde tuttuğu anahtarlar şangır şungur sesler çıkardı. Hücrenin kapısını açtı. Çık dedi. Buradan gidiyorsun artık. Gazeteci kadına baktım. Hoşça kalın dedim. Askerin yüzü bir anda buz kesti. Bir saniye dur dedi. Yoksa bu Türk kadın dilimizi biliyor mu? Gazeteci kadına baktım. Yüzü sapsarı kesildi. Hayır, bizim dilimizi bilmiyor diye yalan söyledim. O sadece İngilizce konuşabiliyor. Kadının bir anda esmer yüzü aydınlandı. Sağ elini havaya kaldırıp kalbinin üstüne koydu. Allah'a emanet dedi Türkçe konuşarak. O gün öğleden sonra hapsedildiğim binayı beyaz renkli Zavsatava 101 marka sivil bir araçla terk edip ağır ağır yola koyulduk. Arabayı kullanan üniformalı askere baktım. Nereye gidiyoruz diye sordum. Asker dikiz aynasından bana baktı. Ait olduğun yere gidiyoruz fahişe dedi gülerek. Ama gitmeden önce komutan seni görmek istiyor. Bir süre yol gittikten sonra asker aracı durdurdu. Başını arkaya çevirdi. Aşağı in dedi. Seni komutana götüreceğim. Arabadan aşağı indim. Büyük bir binanın açık kapısından içeri girdik. Etrafıma bakındım. Etrafım yaralı Sırp askerleriyle doluydu. Beter olun diye içimden söylenmeye başladım. Sırp asker bana baktı. Görüyor musun diye sordu. Bunu Baliyalar yaptı. Ama sizinkilerden bunun intikamını alacağız. Güldüm. Bu saatten sonra Boşnakların tenini dişleseniz onların acılarının zehri sizin canınızı almaya yeter. Beter olun inşallah. Kolumdan tutup ittirdi. Yürü kaltak dedi. Seninle dönüş yolunu hesaplaşacağım. Merdivenlerden bir kat yukarı çıktık. Açık kapıdan odaya girdik. Sıska asker selam verdi. Kadını getirdim komutanım dedi. Dışarıda bekle dedi Vukadin askere. Asker hemen dışarı çıktı. Odanın kapısını kapattı. Vukadin'e baktım. Beyaz çarşaflı bir yatakta, benzi solmuş bir halde ve sargılar içinde yatıyordu. Yanına gittim. Bu kadar kısa bir sürede öleceğini doğrusu beklemiyordum dedim tebessüm ederek. Çok sevdim seni dedi güçlükle konuşarak. Sana karşı nefret dolu içim. Dilerim Allah'tan cehennemde yanarsın Vukadin. Sen beni çok sevmedin. Sen beni sadece çok incittin. Sus dedi. Yeter artık. Dilin hala bir iğne gibi sipsivri. Hayır, artık karşında susmayacağım. Yeterince sustum zaten. Sana açıklamam gereken önemli bir şey var. Solgun gözleriyle bana baktı. Neymiş bana açıklayacağın önemli şey? Sinirlerim çoktan bozulmuştu. Kahkahayı bastım. Sen burada ölürken dedim. Baban dün gece beni General Lewis Mackenzie'ye servis yaptı. Galiba senin soysuz bir erkek olduğunu anladı. Vukadin öksürüp tıksırmaya başladı. Yalan söylüyorsun dedi. Keşke sana yalan söyleseydim ama ben de babanın kadın satıcısı olduğunu henüz yeni öğrendim. Sen ve baban bu genç yaşımda bana sadece aşkımı değil masumiyetimi de kaybettirdiniz. Kafanı kaldırıp aynada kendine bir bak Vukadin. Sen ölüyorsun. Ben de bugünden sonra yaşamayı seçtim. Ve bu hayatı bir gün elimden geldiğince iyi yaşayacağım. Senden intikamımı böylece almış olacağım. Vukadin karşımda dut yemiş bülbüle dönmüştü. Gözlerini benden kaçırdı. Boşluğa baktı. Ben de gayri ihtiyarı etrafıma bakınırken ansızın gözüme bir şey ilişti. Afalladım. Tarık'ın bir zamanlar parmağıma taktığı mavi taşlı elmas yüzük. Vukadin'in başucundaki dolabın üzerinde duruyordu. Vukadin son kalan gücüyle bağırdı. Asker, şaşkınlığımı hemen üzerimden attım. Her şeye rağmen dedim büyük bir soğukkanlılıkla sana son bir kez veda öpücüğü vermek istiyorum. O sırada kapı açıldı. Asker içeri girdi. Vukadin bana şaşkın şaşkın baktı. Çabucak yanına sokuldum. Solgun tenine bir öpücük kondurdum. Vukadin buz gibi soğuk bir bakış fırlattı bana. Defol dedi güçlükle bağırarak. Hemen dışarı çıktım. Kapının önünde beklemeye koyuldum. Şimdi ne yapmamı emrediyorsunuz komutanım dedi asker kısık bir sesle. Milyavine'ye giderken yolda onu öldür dedi Vukadin. Yattığı yerde acıyla kıvranırken sonra da cesedini ormana at. Benim olmayan başkasının da olmasın. Kaçış. Zastava 101 marka araçla Milyavine'ye doğru yola koyulduğumuzda askerle aramda derin, kesif bir sessizlik vardı. Çaresizlik içinde avucumda tuttuğum mavi taşlı elmas yüzüğe baktım. Bir damla gözyaşım yanaklarımdan süzülüp yüzüğün üzerine düştü. Bana ait olan bu yüzüğe tekrar sahip olmak için Vukadin'i öptüğüme hala inanamıyordum. Herhalde şimdi başucunda duran yüzüğü bulamayınca öfkesinden deliye dönmüştü. Bunu düşününce bir an gülümsedim. Ormanlık yolda ağır ağır ilerlemeye devam ediyorduk. Az sonra ölecektim ama nedense bu düşünce bana korku vermiyordu. Asker aniden acı bir fren yaptı. Sonra da başını arkaya çevirip bana baktı. Neden durduk diye sordum. Bana bakıp pis pis sırıttı. Çetniklerin öcünü senden alacağım. Hem de dinim hakkı için iyice alacağım dedi. Öyleyse ne duruyorsun dedim. Elini çabuk tut. Orospu çocuğu komutanım beni öldürmen için sana emir vermedi mi zaten? Demek konuştuklarımızı duydun ha dedi. Hiç merak etme, seni öldürmeyeceğim. Çünkü güzel vücudunu solucanlara yem yapacağıma şu güzel tenini kendime yem yaparım. Senin gibi iğrenç bir adamın koynuna girmem ben diye bağırdım. Sırp asker kahkahayı bastı. Siz kadınları bazen anlamıyorum. Aslına bakarsan kusurlarınız yok değil. Bu kusurlarınızın en büyüğü de kendinizi beğeniyor olmanız. Dön, kendine aynada bir bak. Bir fahişeden ne farkın var senin? Bir kucaktan kalkıp diğer bir kucağa oturdun ve şimdi de benim kucağıma oturacaksın. Esaret günlerimin bedelini ödüyorum dedim sinirlerim bozuk bir halde. Ben bir fahişe değil kurbanım. Esas fahişe olanlar sizi doğuran anneleriniz. Onlar öyle bir fahişe ki sizin gibi canileri doğurup masum kadınların üzerine et yiyici köpekler olarak salmışlar. Sırp askerin yüzü adeta buz kesti. Sol eliyle yüzüme bir yumruk attı. Sonra da arabadan aşağı indi. Arka kapıyı açtı. Saçlarımdan tutup beni dışarı sürükledi. Gel bakalım fahişe diye bas bas bağırdı. Sana kimin orospu olduğunu göstereceğim. Elinin altında çırpınmaya başladım. Yüzüme sert bir yumruk daha attı. Bu sefer sendeledim, yere düştüm. Bıçağını kınından çekip çıkardı. Ayağa kalk fahişe dedi. Sana şimdi cezanı vereceğim. Afallamıştım. Ayağa kalkamadım. Saçlarımdan tuttu. Bıçağı boğazıma dayadı. Ya ayağa kalkarsın ya da boğazını keserim dedi. Canım çok acıyordu. Beni öldür diye bağırdım. Öldür beni. Hadi durma. Bu iyiliği benim için sen yap bari. Bıçağı tutan elleri titriyordu. Saçımdan tutup çekiştirdi. Elinde bir tomar saçım kaldı. Bir tekme savurdu savunmasız bedenime. Yerde öylece acılar içinde kıvranıp duruyordum. Sonra elinde tuttuğu bıçağı arabanın kaportasının üzerine koydu. İki koluyla vücudumu sarıp beni yüzüstü kaportanın üzerine yatırdı. Saçımı arkadan tutup bir eliyle çekiştiriyor, diğer eliyle de sırtımı yumrukluyordu. Kısa bir süre hareketsiz kaldıktan sonra gözümün önünde duran bıçağa uzandım ve tükenme noktasına gelen enerjimin son damlasıyla bıçağı askerin karın boşluğuna sapladım. Bir damla gözyaşım yanaklarımdan süzülüp kaportanın üzerine düştü. Sonra yüzümü askere döndüm. Yerde kanlar içinde yatıyordu. Feri sönmüş gözleriyle bana baktı. Seni fahişe dedi. Beni bıçakladın. Başına dikilip yüzüne tükürdüm. Beter ol dedim. Vurdum duymaz bir ses tonuyla. Umarım bir gün et yiyici diğer Sırp köpeklerinin de can çekiştiğini görürüm. O sırada bir takım sesler işittim. Yere düşen yüzüğümü aldım. Hızla ormana doğru koşmaya başladım. Epey bir süre koştuktan sonra bir nehir gördüm. Hızla daldım nehrin sularına. Suyun berraklığında kayboldum adeta. Utanç verici günlerin lekesini bedenimden silip atmak istercesine başımı bir süre sudan çıkarmadım. Sonra sudan dışarı çıktığımda bir dünya dolusu kirden arınmış gibiydim. Dimiyemi çabucak giyindim. Arkama bakmadan koşmaya başladım. Koştukça bütün hayatı, yaşadığım kabus dolu günleri sanki arkamda bırakıyordum. Ormanın derinliklerinde hiç durmadan koştum, koştum, koştum. En sonunda durdum. Boynum, omuzlarım, göğsüm ter içinde kalmıştı. Bacaklarım yorgun bedenimi daha fazla taşıyamadı ve olduğum yere yığılıp kaldım. Uzun süre soluklanmaya çalıştım. Daha sonra çaresizlik içinde etrafımda dönüp durdum. Ansızın bir el silah sesi duydum. Yüzümü ellerimle kapayarak kendimi hemen yere attım. Beni öldürmeniz için size yalvarıyorum diye yakarmaya başladım. Yakarışlarım cevapsız kaldı. Çevremde bir süre sessizlik hüküm sürdü. Elimi yüzümden çektim, korkarak etrafa bakındım. Ortalıkta ağaçların dışında bir Allah'ın kulu gözükmüyordu. İçimi büyük bir sevinç kapladı. Ayağa kalktım, tekrar koşmaya başladım. Epey bir süre koştuktan sonra dizlerimin üzerine çöküp kaldım. Acıktığımı ve susadığımı hissettim. Aynı zamanda üşüyordum da. Bir ağacın gövdesine sığındım ve başımı kaldırıp gökyüzüne baktım. Gökyüzüne bir nefes ışık üflenmişti sanki. Çiçek ve ot kokuları çoktan havaya karışmış, mis gibi kokan bu hava açlığımı iyiden iyiye kamçılamıştı. İçimde fırtınalar koptu, ağlamaya başladım. Neden Allah'ım, bu genç yaşta neden bu kadar şiddetli bir kederi içime üfledin? Oysa ben kendimi çok inançlı ve cesur sanırdım. Beni hiçbir şey korkutamaz derdim. Şimdi şu halime bak, bilmediğim bir yerde gözleri dönmüş, aç hayvanlar gibi kudurmuş insanların ellerinden kaçıp kurtulmaya çalışıyordum. Neden Allah'ım, neden bana bu genç yaşımda hayatı erken öğrettin? Baştan aşağı titriyordum. Yaşlı gözlerimi ellerimin arasına gömüp bir an ölümü düşündüm. Kim bilir şimdi ne kadar da güzeldir ölüm. Kahverengi toprakta huzur içinde uyumak, başının üzerine hafifçe esen yelin kuru otlar arasında çıkardığı hışırtıyı dinleyip hoş bir seda bulmak ve her şeyden önemlisi içinde bulunduğun anı unutmak, hayatı ve bu hayatta yaşayan günahkar insanları bağışlamak. O an kendimi son derece yorgun ve tükenmiş hissediyordum. İçimi sise benzeyen puslu bir keder kaplamıştı. Bir baykuş tepemde ötüp duruyordu. Ayın parlayan yüzüne baktım. Kendi hayallerime, düşüncelerime daldım. Seher vaktine yakın gözlerimi açtığımda adeta şoke oldum. Yaklaşık 15 çetnik tepemde dikilmişti. Ellerinde kınından çıkmış tabancaları vardı. İçlerinden biri eğilip bana hayretler içinde baktı. "Kimsin sen?" diye sordu. Diğer bir çetnik arkadaşını kenara itti. "Görmüyor musun dimiyesini?" dedi gülerek. Bu kız bir balinkura. Korkudan titremeye başladım. "Bana dokunmayın," dedim. "General Borisla Mulutnovich'in oğlu Vukadin'in sevgilisiyim ben." O anda neden böyle bir şey söylediğimi bilmiyordum. Galiba kendimi onlardan korumak istemiştim. Çetnikler bir an durdular, birbirlerine şaşkın şaşkın baktılar. "Generalin oğlu Vukadin dün öldü," dedi içlerinden biri. "Sen artık bizim sevgilimizsin. Şimdi bu balinkurayı da diğerlerinin yanına götürelim." Onlarla gitmemek için direndim fakat beni öldüresiye dövdüler. Sonra kendime gelip gözlerimi açtığımda bir takım kadınların arasındaydım. Hepsi garip bir şekilde bana bakıyorlardı. "Neredeyim ben?" diye sordum acıyla kıvranırken. "İsmin ne?" dedi yanakları çökmüş, yüzünde derin izler taşıyan bir kadın. "Suada, nerelisin?" "Milyevinalıyım." Kadın elinde tuttuğu mavi taşlı elmas yüzüğü bana uzattı. "Bu senin mi?" diye sordu. Yüzüğü hemen elinden kaptım. Dayaktan şişmiş dudağıma yaklaştırıp öptüm. "Allah'a şükür," dedim ağlarken. Yüzüğü dimiyemin içine saklamıştım. Kadın bana acıyarak baktı. "Bunu bir yere iyice sakla," dedi. "Çetniklerin yüzüğü bulmamaları büyük bir şans." "Neredeyim ben?" "Kalinovik esir kampındasın. Benim adım da Ramiza." Etrafımdaki diğer kadınlara baktım. Neredeyse hepsi açlıktan süzülmüş, bir deri bir kemik kalmıştı. "Burada yemek vermiyorlar mı sizlere?" diye sordum. Hepsi başlarını hayır anlamında salladı. "Bir somun ekmeği 13 kişi paylaşıyoruz," dedi kadın. Tüylerim diken diken oldu. Burası acı, gözyaşı, tecavüzler ve en sonunda da iskelet yığını insanların yuvasına döndü," dedi başka bir kadın. "Pero Elez ve arkadaşları hala burada mı?" diye sordum. Ramiza bana baktı ve "Sen Pero Elez piçini kimden duydun?" "Bu kampta esir tutulan bir kızdan." Kadın bir anda heyecanlandı. "O kızın adını hatırlıyor musun?" "Evet, adı Kerima'ydı." "Neden soruyorsunuz?" Kadın birden ağlamaya başladı. "Bir kızım vardı. Aylar önce onun izini kaybettim. Adı da Kerima'ydı." Bir anda afalladım. "Kızınız kumral saçlı mıydı?" "Evet." Gastoko'da mı yaşıyordunuz?" "Evet." "Adeta nefesimi tutmuştum. Yoksa kızım öldü mü?" dedi aklını oynatırcasına. "Hayır," dedim soğukkanlılıkla. "Kızınız yaşıyor." Kadın donuk gözlerle bana baktı. Sonra da ayaklarımın dibine düşüp bayılıverdi.